Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 8. ayrım. 3. bölüm. 1939-1960. 2. Dünya Savaşı. 1939 Eylül'ünde 2. Dünya Savaşı başladı. Dipnot 47. Bir yanda Almanya, İtalya ve Japonya vardı. Karşı yanda esas olarak İngiltere, Fransa, sonradan Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Savaş 3 kıtaya ve denizlere yayıldı. 60 milyon insan öldü. Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslimi ile Avrupa'da 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın koşulsuz teslim olması ile Uzak Doğu'da savaş sona erdi. Savaşları engellemek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler başarılı olamadı. Savaşlar devam etti. Kuzey, Güney Kore, Vietnam, İngiltere, Arjantin, İsrail, Mısır, Pakistan, Hindistan, İran, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve bunun gibileri. Sömürge yönetimi sertleşti. Hayat, savaşa girmeyen ülkeler için bile zorlaştı. Savaş alanına yakın bütün ülkelerde seferberlik ilan edildi. Çalışan insanların çoğu askere alındı. Üretim düştü. Ekmek ve benzeri ihtiyaç maddeleri karne ile dağıtılmaya başlandı. Alman birlikleri 2 ayda Fransa'yı çökertmiş, şaşırtıcı bir hızla doğuya ve güneye yayılmaya başlamıştı. Alman zırhlı birlikleri Moskova önüne ulaşmıştı. Bir kolda Balkanlara iniyordu. Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ana vatanlarını düşünerek durumu kaygı içinde izlemekteydiler. Yunanistan'a önce fırsat kollayan İtalya saldırdı. Yunan ordusu İtalyanları kolayca durdurdu. Ama arkadan Alman birlikleri geldi. Nisan 1941'de. Ve Yunanistan'ı yıldırım hızıyla işgal etti. Bulgaristan da bu fırsattan yararlanarak Kuzey Yunanistan'ın bir bölümüne girdi. Almanlar ayrıca Girit'i ve önemli adaları da ele geçirdiler. Dipnot 48. Yunanistan'da Almanlara ve Bulgarlara karşı direnmeye çalışan sağcı ve solcu çeteler kurulmuştu. Almanlar çekildikten sonra bunlar uzlaşacak yerde birbirleriyle savaşacak, iç savaş vahşet halinde sürecektir. Olaylar Yunan karakterinin uzlaşmaya yatkın olmadığını gösteriyor. İleride bu konuya yeniden değinilecek. İtalyan ve Alman uçakları birkaç kez Kıbrıs'ı bombaladılar. İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 hava ve deniz üssü vardı. Bu üsleri büyüttü. Yunanistan ve adalardaki Alman birliklerini savaş gemileriyle abluka altına aldı. İşgal altındaki Yunanistan'da kıtlık ve açlık başlamıştı. Yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu. Dipnot 49. Pek çok kişi açlıktan ölür. Bu durum Yunan tarihinde büyük açlık olarak anılır. Bazı Yunanlılar motorlarla Türkiye kıyılarına gelir, yiyecek isterler. Durumu öğrenen Türkiye, Yunanistan'a yardıma karar verir. Kızılay, yardım için büyük bir kampanya açar. Gönlü yüce Türk, 19 yıl önce Ege'yi yakıp yıkan Yunanlılara yardım için elinden geleni yapar. Toplanan besin maddeleri önce Kurtuluş adlı yük gemisiyle Pire'ye yollanır. Ekim 1941'de. Kurtuluş 3 sefer daha yapar. Toplam 7100 ton besin maddesi taşır. 5. seferinde fırtınaya yakalanarak batar. Yardım durmaz. 1946'ya kadar Dumlupınar, Tunç, Konya, Güneysu, Aksu gemileri ile devam eder. Dumlupınar 13-16 yaşları arasında 1000 kadar hasta Yunanlı çocuğu da İstanbul'a getirir ve bu çocuklara savaşın sonuna kadar Türkiye'de bakılır. Birçok Yunanlıyı gemileriyle Kıbrıs'a taşır. Yönetmen Erhan Cerrahoğlu Kurtuluş Gemisi'nin belgeselini yapmıştır 2006 yılında. Savaş, Türkiye'nin de sınırlarına dayanmıştı. Türkiye yatırımları durdurmuş, savunmaya yönelik konulara ağırlık vermişti. 1 milyondan fazla yurttaş askere alındı. Bazı ihtiyaç maddeleri karneye bağlandı. Geceleri karartma başladı. Türkiye bir yandan savaşı göğüslemeye hazırlanıyor, bir yandan da savaş dışı kalmak için İnönü'nün yönetiminde diplomatik satranç oynuyordu. Hakim Raif Bey'in oğlu Rauf Denktaş ilkokulu yeni bitirmişti. Babası ile Söz gazetesinin sahibi Remzi Okan yürüyüşe çıkmışlardı. Küçük Rauf da büyüklere katıldı. Yürüyüş sırasında okulda kulağına çalınan bir şeyi sordu. Rumlar Kıbrıs'ı Yunanistan'a mı vermek istiyorlar? Remzi Bey başıyla onayladı. Sonra da "Oğlum, şimdi söyleyeceklerimi hiç unutma," dedi. "Rumlar iyi insanlardır ama Yunanistan'la birleşme konu olunca iyilik, dostluk yok olur. Kiliseleri var, papazları var, okulları var. Yunanistan'da birleşme bunlar için acımasız bir tutkudur. Dostluk başka, Yunanistan'da birleşme başka. Yunanistan'da birleşme uğruna Yorga amca dediğin Rum, babanı da beni de keser." Rauf, Yorga amcayı gerçekten severdi. Bu sözlere inanmadı, inanamadı. Ama ömrü bu sözün ne kadar doğru olduğunu acı acı hatırlayarak geçecekti. Dipnot 50. Rauf Denktaş'ın hatıraları. 10. cilt, sayfa 18. Rauf Denktaş, ortaokulu İstanbul'da, liseyi Kıbrıs'ta bitirdi. Doktor Fazıl Küçük'le tanışarak Halkın Sesi gazetesine yazılar yazdı. Savaş hızını kaybedip yollar açılınca İngiltere'ye gitti. Hukuk öğrenimi gördü. 1948'de Kıbrıs'a döndü. Avukatlık, bir sürede savcılık yaptı. Sonra kendini Kıbrıs davasına adadı. Doktor Fazıl Küçük, her aklı başında aydın gibi Nazi Almanyası ve faşist İtalya'nın kaybetmesini, savaşı mücadele ettiği İngilizlerin ve müttefiklerinin kazanmasını istiyordu. Remzi Okan Bey'in ölümü üzerine Söz gazetesinin yayımı sona erdi. Doktor Küçük, 1942'de kendi gazetesini çıkarmaya başladı, Halkın Sesi. Dünya olaylarını da dikkatle izliyor, Almanlar Türkiye'yi işgal ederlerse diye ödü kopuyordu. Kıbrıs Türkleri için Türkiye olağanüstü önemliydi. Türkiye, satranç oyununu çok ustaca, incelikle oynadı ve savaş dışında kalmayı başardı. Bu sayede askere alınan erkekler evlerine sağ döneceklerdi. Dipnot 51. Savaşın ne büyük yıkım olduğunu bilenler, bu olay dolayısıyla İnönü'yü büyük saygıyla anarlar. Çok partili hayata girdikten sonra bir siyasetçi İnönü'yü savaşa sokmamakla Türkiye'nin erkekliğini yok etti diye eleştirerek çöplük bölümünde yer almak üzere tarihe geçti. İsmet İnönü çok partili hayata geçiş kararı için partisini hazırlamaya koyuldu. Atatürk devrimlerinin şaşmaz hedefi demokrasiydi. Her aşamada bu hedef dikkate alınmıştı. Dipnot 52. Dileyenler bunun belgelere dayalı ayrıntılı hikayesini Turgut Özakman Cumhuriyet Türk Mucizesi'nde okuyabilirler. Bilgi Yayınları, Ankara 2010. Barış. Savaşın sonu gelmişti. Savaş sonrası dönemin yükselen yıldızı demokrasi olacaktı. İngiliz yönetimi belediye seçimlerinin yapılmasına karar verdi. Dipnot 53. Seçimlere Rum tarafında sağcı ve solcu partiler katıldı. Bazı kurucuları Rusya'da eğitim görmüş olan Emekçi Halkın İlerici Partisi, kısaltılmış haliyle AKEL, başlıca şehirlerde belediye seçimlerini kazandı. Komünistlerin bu başarısı başta İngiltere, Batı dünyasını tedirgin, Sovyetler Birliği'ni memnun etti. Yunanistan'da da Komünist Elas Partisi güçlüydü. İç savaşta sağcılarla silahlı çatışma halindeydi. Doktor Küçük, Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliğini kazandı. Doktor Küçük ve arkadaşları 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni kurdular. Parti programındaki ana hedeflerden biri de Enosis'i önlemekti. Dipnot 54. Parti 1949'da Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi adını alacaktır. Türkiye'de 1945'te çok partili döneme geçmişti. Devleti kurmuş ve 22 yıl yönetmiş bir iktidar partisinin çok partili hayata geçmeyi kabul etmesi dünyada pek az rastlanılan bir olaydı. 1946 seçimi sonunda Demokrat Parti, muhalefet partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. Dipnot 55. 14 Mayıs 1950'de ilk kez yargıç güvencesi altında seçim yapılacak, Demokrat Parti seçimi kazanacaktır. İnönü, hükümet ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kavgasız, gürültüsüz Demokrat Parti'ye devredecekler. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Refik Koraltan Meclis Başkanı, Adnan Menderes Başbakan, 4. kurucu Profesör Fuat Köprülü de Dışişleri Bakanı olacaktır. 1947 yılı başında Kıbrıs'ta sağcı ve solcu Rum partilerinden birer temsilci ile Başpiskopos yardımcısından oluşan bir kurul kuruldu. Kurul Londra'da Sömürgeler Bakanı'nı ziyaret ederek bir muhtıra verdi. Dipnot 56. Enosis bütün Rumlar için milli bir idealdir. Lozan'da tarihe gömüldüğü sanılan Megali İdea Kıbrıs dolayısıyla hortlar. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istedi. Dipnot 57. Olayı öğrenen Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına muhalefet etmeyeceğini bildirir. Sonra bu tutumunu tevil etmeye çalışacaktır. İngiltere'de savaşa girmesi için Yunanistan'a Kıbrıs'ı vaat etmişti. Doktor Fahir Armaoğlu, Kıbrıs meselesi, sayfa 6-7. Olumlu bir yanıt alamadılar. Olayı öğrenen Türk cemaati, Rumların girişimini öfkeyle protesto etti. Lefkoşa'da büyük bir miting yaparak Enosis'e şiddetle karşı çıktı. Kıbrıs Türkleri bir gün bile Yunan-Rum yönetimi altında kalmamışlardı. Yunan yönetimi altındaki Girit ve Batı Trakya Türklerinin durumunu çok iyi biliyorlardı. Türk cemaatinin tepkisi Rumların ve Yunanlıların canını sıkmıştı. Vima adlı Yunan gazetesinde Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde düzeysiz, kaba bir yazı çıktı. Tasvir gazetesinde Cihat Baban Vima'ya şu yanıtı verdi. Türkiye bugün Kıbrıs'ı almak hususunda hiçbir niyet beslememektedir. Kıbrıs Türkleri Vima'nın ifade ettiği gibi zulme uğrarlarsa Türkiye onları kurtarmak için Kıbrıs'ı almak düşüncesini besleyebilir. Eğer Yunanistan düşmanlığını artırırsa, güvenlik bakımından günün birinde 12 adanın Türkiye'ye geri verilmesi belki gerekli olabilir. Eğer Gümülcine'deki, Serez'deki Türkler eziyet görürlerse, Türk menfaatini korumak için Balkanlarda belki sınır düzeltimi gerekebilir. Biz Yunanistan'la dost olmak isteriz. Eğer bir gün Yunan hükümeti Kıbrıs'taki Türkleri ezmeye, 1922 yenilgisinin intikamını onlardan almaya kalkarsa, çok muhtemeldir ki biz de komşumuz ve dostumuz Yunanistan'dan bunun hesabını sormak zorunda kalırız. Dipnot 58. 17 Ocak 1948. Yazıyı sadeleştirdim ve anlaşılması için birkaç sözcük ekledim. 1948 yılı Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs basını ile dernekler arasında bu havadaki atışmalar ve tartışmalarla geçti. Türk ve Yunan hükümetleri susuyorlardı. Kıbrıs'ta Doktor Küçük'ün Türk cemaati adına İngiliz yönetiminden şikayetleri ve istekleri vardı. Sorunlar birikmişti. Ayrıca halk Enosis'i bir daha reddetmek istiyordu. Bunun için 29 Kasım 1948'de Lefkoşa'da kasaba ve köylerden gelen halkın katılımı ile Selimiye Camii önündeki meydanda büyük bir miting düzenledi. Konuşmacılar şikayetleri ve istekleri açıkladılar. Enosis'e çok kesin bir dille hayır dediler. Konuşanlardan biri de Kıbrıs'a yeni dönen genç hukukçu Rauf Denktaş'tı. Öyle heyecanlı konuştu ki birçok Türk'ü ağlattı. Sömürge yönetimi sıkı rejimi gevşetmenin gerekli olduğunu düşünüyordu. Eski tarz sömürgeciliği sürdürmek zordu artık. Bu nedenle direnmedi, acele de etmedi. Zaman içinde şeriye mahkemeleri kaldırılacak, yerine Türk aile mahkemeleri kurulacak, Türk okulları ve evkaf dairesi de Türk cemaatine devredilecekti. Doktor Küçük, Kıbrıs Türk toplumunun değişmez lideri oldu. Kendi isteği ile çekilene kadar bu liderliği sürdürecektir. Dipnot 59. Fazıl Küçük'e ve partisine karşı olanlar, farklı düşünenler bir muhalefet grubu oluşturmuşlardı. İngiliz yönetimi ile Rumlar bu küçük ama sesi yüksek çıkan muhalefeti destekliyordu. Komünist Akel Partisi ile dirsek teması halindeki bazı Türk solcular da bu muhalefet içinde yer aldılar. Bunlar Akel Türk Kolu İdaresi adını alacaklardır. Buna karşı büyük çoğunluk Doktor Küçük'ün arkasındaydı. Mücadelenin Yunan emperyalizmine karşı olduğunu kavrayan Türk solcuları ise Doktor Küçük yanında yer alırlar. Ayrıca Türk işçileri de Yunanlılarla ortak olan işçi birliğinden ayrılarak Türk İşçileri Birliği'ni kurarlar. Dünya Savaşı'ndan iki süper devlet çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. İkisi de egemenliğini, etkisini, ideolojisini yaymaya çalışıyordu. Sıcak savaş kadar gerginlik yaratan soğuk savaş dönemine girilmişti. Bu iki kutuplu dünyada birçok yeni akımlar yanında uyutulmuş, bastırılmış eski düşünceler, tutkular, hevesler de uyandı, dirildi. Alman işgaline uğramış olan Yunanistan, zaferden pay istemeye hakkı olduğunu düşünüyordu. Düşüncesini galiplere duyurdu. 12 adanın yenik İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi kararlaştırıldı. Hırsı her zamanki gibi aklını aşıyordu. Doymadı. Gözlerini Kıbrıs'a dikti. Açlıktan, yıkımdan, iç savaştan daha yeni kurtulmuştu. Yaralarını saracağına Atatürk ve Venizelos'un çabalarıyla kurulmuş olan Türk-Yunan dostluğunu bozmayı göze aldı. Dipnot 60. Gazetelerde Kıbrıs'la ilgili sıcak haberler yer alıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, mecliste Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur diye açıklama yaptı 23 Ocak 1950'de. Kısa bir süre sonra iktidara gelen Demokrat Parti'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de Kıbrıs konusunda böyle bir mesele yoktur diyecektir 20 Haziran 1950'de. Her iki açıklama bazı yazarlarca Türkiye'nin Kıbrıs konusu ile ilgilenmediği biçimde yorumlanmış, eleştirilmiştir. Fakat olgular bu yorumu doğrulamıyor. Dönem savaş ertesi. Dünya yeniden şekilleniyor. Sovyetler Birliği, Türkiye ile aralarındaki dostluk ve saldırmazlık antlaşmasını feshetmiş, boğazlarda üs istemiştir. Türkiye yalnız, güvencesiz bir devlettir. Bu süreçte İngiltere, Batı dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra gelen en önemli devlet. Kıbrıs'ta İngiliz toprağı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Kıbrıs sorununa zamansız karışarak İngiltere ile ilişkilerin bozulmasına yol açmaktan kaçınır. Kıbrıs'ta çıkacak sorunları düşünerek statükonun değişmemesini tercih eder. Zaten İngiltere de Kıbrıs'ı bırakmayacağını birkaç kez açıklamıştır. Türkiye'nin karışmasını gerektirir, acil bir durum yoktur. Londra ve Atina büyükelçilikleri Lefkoşa konsolosluğu yoluyla Kıbrıs sorunu sürekli izlenebilmektedir. Demokrat Parti yeni iktidar olmuştur. O da Kıbrıs konusunda deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının yaklaşımını ve politikasını doğru bularak benimser. Dışişleri Bakanı Kıbrıs meselesi yoktur der. Fakat sorun büyüyünce Dışişleri Bakanı Köprülü 20 Nisan 1951'de asıl metinde okuyacağınız açıklamayı yaparak Türkiye'nin Kıbrıs'la yakından ilgilendiğini belirtir. Yunan Dışişleri Bakanı'nı özel bir görüşmede uyarır, özetle şöyle der. Türkiye size Enosis izni vermeyecektir. Türkiye buna engel olacaktır. İyi düşününüz. Biz bir gün heyecanınız yatışır ve daha akıllıca davranırsınız umut ve dileği ile bir süre daha sabredeceğiz. Resmi açıklamalarımızda Türkiye için Kıbrıs diye bir sorun yoktur diyeceğiz. Fakat sabrında bir sınırı vardır. E. Nokta Mütercimler. Satılık Ada, Kıbrıs. Sayfa 90-91. Yunanistan bu babacan uyarıyı dinlemeyecektir. Türkiye'nin genel politikası Kıbrıs sorunu ile sürekli ilgilenmek diye özetlenebilir. Ama ayrıntılı değişmez, somut bir politika saptanmaz. Duruma göre politika geliştirilir. Önce statükonun korunması savunulur, sonra bir taktik olarak Kıbrıs'ın tamamı istenir. Daha sonra Taksim politikası benimsenir. Bu milli bir politikadır. Fakat Zürih ve Londra anlaşmaları ile farklı bir çözüm kabul edilecektir. Kıbrıs konusunda bu bir kırılma noktası olmuştur. Yazık ki Venizelos ölmüştü. Bu dönemde Yunanistan'da hükümeti uyaracak, gerçekçi, hesap bilen, sağduyu sahibi bir tek siyasetçi, yazar ve asker yoktu. Hükümeti kimse uyarmayacak, dostluğu ilk yıkan da Venizelos'un oğlu Sofokles olacaktı. Yunanistan hükümetinin Enosis'i desteklediği Kıbrıslı Rumlara iletildi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 9. ayrımda.